Ayrım 12. Stalingrad siperlerinde Viktor Nekrasov. Sayfa 167. 5. Ah şu tepeyi bir alabilsek. Sabah saldırı bekliyoruz. Almanların geceki koşturmalarımı anlamamaları olanaksız. Tüm beklentimize karşılık gün sakin geçti. Hatta kıyıdan öğle için sıcak yemek bile getirebildim. Geceki kargaşadan, topçu ateşinden, saldırıdan ve bombardımandan sonra böylesine bir sessizliğe inanmak son derece güç. Şimdilik durum sakin, sadece ara sıra silah sesleri duyuluyor. Saat 7'de her zaman olduğu gibi türkücüler, Alman uçakları geldi ve Kızıl Oktober üzerine bomba saldılar. Valea, Volga'dan getirdiği iki kova suyu Pirmüs üzerinde ısıttı, sonra beni zorla soyup bir taşın üzerine oturtarak yıkadı, sırtımı keseledi. Ne denli gereksinmem varmış, üzerimden akan su mürekkep gibi. Bense tüm bedenimi kıpkırmızı kesilmiş kaşınıyorum. Valea gülüyor, şimdi size Alman iç çamaşırı vereceğim diyor, ipekten, bit tutmaz, tutunamayıp kayıyorlar. Yumuşacık don ve gömlek giydiriyor. Tıraş olup 4. bölük komutanı Karnov'un yanına gittim. Onu yere çömelmiş, yarı yıkılmış duvara dayadığı, kırık aynaya gözlerini dikmiş sakalını kazırken buldum. Yaşantınız ne alemde? Köpükler içinde gülüyor. Böyle savaşın sonuna dek yaşanabilir. Fristler grev yaptı galiba. Yanına oturdum. Çevrede yalnızca baca benzeri yıkıntılar yükseliyor. Her yerde gerçek bacalar yükseliyor. Neden bilmem, yıkıntılar arasında ekseri bacalar sağlam kalıyor. Sanki birileri onları kasten bırakıyor. Nedeni de sanırım buraların bir zamanlar bir köy, bir kasaba ya da bir mahalle olduğunu anlamamız için. Yanımda bir kalas görüp oraya geçtim ve kalasın üzerine oturdum. Burada vaktiyle bir kapı varmış. Gözümü kaldırdığımda yukarı uzanan kirişin üzerinde bir plaka görüyorum. Presechna N25 İN Akargov yazıyor. Birisinin eviymiş. Karşıda yarısı ayakta kalan duvarın üzerinde de kadın ve erkek terzisi Averbuh. Sipariş alınır diye yazıyor. Sakin burası diyorum. Şimdi böyle diyor. Ama genellikle böyle değil. Ben tıraş olmak için dışarı çıktım. İçerki delikte kıpırdanacak yer yok. Orada tıraş olmaya kalksam her yanımı doğrardım. Karnauov acılı yüzle tıraşını tamamladı. Suratını, ensesini temizledi. Tıraş takımlarını toparlayıp deliğine girdik. İçeride bir soba, ayakları kesilmiş bir masa ile iki sandalye var. Telefon köşede duruyor. Lambadan sürekli is çıkıyor. İçeride iki kişi daha var. Duvarda tarihleri çizilmiş bir takvim, istasyonun kod adı. Personel listesi ve gazeteden kesilmiş Stalin resmi. Onun yanında da genç, kısa saçlı, sempatik birinin resmi duruyor. Bu da kim? Yüzüme sıkılmış bakıp karşılık veriyor. Jack London. Jack London mı? Sırtını ışığa döndü. Kulaklarının kızardığını görüyorum. Direttim. Neden ille Jack London? İşte öyle. Ona saygı duyuyorum. Bundan dolayı süt ister misiniz? Her şeye rağmen soracağım. Bu resmi nereden aldınız? Nereden mi? Gülüyor. Hastaneden tabii. Tüm kütüphaneyi okudum. Sadece Martin Eden'ı bulamamıştım. Görünce de aldım. Resmi de geçici olarak aldım. Bak, Jack London'ı çok mu beğeniyorsun? Yapıtlarını çok kez okudum. Onu ben de çok severim. Herkes beğenip seviyor, beğenmeyeni görmedim. Neden acaba? Gerçekçi de ondan. Lenin de onu severmiş. Elinizdekini okuduktan sonra da bana verir misiniz? Peki. Yazarlardan başka kimleri beğenirsiniz? Yine sıkılır gibi oldu. Aslında ben az kitap okudum. Öğretmenimde sadece Jack London vardı. Nereden aldığını bilmiyorum. Kahverengi kapakları olan kitaplardı. Melnikov, Pechorsky'yi okudum. Sonra şu anda adlarını anımsayamadım. Bazı yabancıların eserlerini okuyabildim. Bunlar okulda okulanlar. Ya daha sonra? Sonra mı? Sonra pek zamanım olmadı. Madende çalışıyordum. Suçan'da. Orayı bilirsiniz. Vladivostok taraflarındadır. Evet. Çocukken Amerika'ya kaçıp Kaliforniya'da altın aramayı düşünüyordum. Babamın çiftesini çaldım. Peksimet aldım. Hatta bir Norveç gemisine girmeyi bile başardım. O zaman Vladivostok'ta oturuyorduk. Babam limanda hamaldı. Peki sonra ne oldu? Karnauhov ellerine bakarak gülümsedi. Sonra mı? Beni bir köpek yavrusu gibi yakamdan tutup eve getirdiler. 5 gün yattım. Babamın eli ağırdı, anlarsınız ya. Yeniden gülüyor. Sonra nedense ortaya bir gramofon çıktı. Sesi çatlak çıkıyor. Bize müzik zevki vermekten çok anılarımızı uyandırmaya yarıyor. Tek iğnemiz var diyor Karnavu. Hepimiz nöbetleşe onu kırık bir tabakta sivriltiyoruz. Kafasını kaşıyor. İşte tüm varlığımız bunlar. Benim size ön hatları göstermem gerek. Yalnız şu sıralarda siperlere kadar gitmemiz olanaksız. O nedenle buradan yıkıntılardan bakabileceksiniz. Önümüz vadi. Biraz solumuzdan başlayan mail tepeciğe kadar uzanıyor. Karşımızda namlusu parçalanmış bir top var. Kıvrım kıvrım açılmış bir garip çiçeğe benziyor. Vadinin karşısında Alman siperleri var. Çok yakınımızdalar. Sanki elimizi uzatsak oradakilere değeceğiz. Bizimkiler görülmüyor. Yamaç engelliyor. Karnov eliyle işaret ediyor. Düşmandan 70 metre kadar mesafedeler. Hayvan nazileri görüyor musunuz? Gündüz bile kazıyorlar. Gerçekten bir yardan havaya kırmızı bir şeylerin uçuştuğu görülüyor. Kürekler parlıyor. Ah elde cephane olacak ki ben sana. Güpe gündüz nasıl siper kazılırmış göstereceğim. Sabah ben de kazayım diye bir denedim. Tepeme havan yağdırdılar. Bu kadar cephaneyi nasıl sağlıyorlar anlayamıyorum. Uzun süre yatıp Almanları izledik. Onların ateş noktalarını saptamaya çalışıyoruz. Ama çok iyi gizledikleri için bunu yapmak zor. Tepede deve kamburunu andıran biçimde birkaç makinenin yeri belli. Mermileri çok yakından geleni ise bir türlü gözlemleyemedik. Biri de vadinin sonuna yerleştirilmiş tüm hattı boydan boya ateş altında tutabiliyor. Evet, itiraf etmeliyim ki savaştan önce böyle bir hat olabileceğini kesinlikle düşünemezdim. 3-4 sıra dikenli tel, çok sayıda siper, ateş koruganları. Burada ise burnumuzun dibinde kazılmış siperler, belirsiz yuvalar, arızalanmış silah ve yakıt varilini andıran mermilerle delik deşik edilmiş bir şey. Bir zamanlar Malahov siperlerinin kahramanları diye bir kitabım vardı. Resimliydi tabii. 4. istikam bir takım tabyalar, yarım ay biçiminde araziye yerleşimi gösteren lünetler, zikzak kazılan ve saldırıyı kolaylaştıran apres siperler, kum torbası yığınları, yeşil tahta platformlar üzerine yerleştirilmiş gülünç fitilli toplar ve yuvarlak gülleleri. O günlerden bu yana 90 sene geçmiş. Bu arada tanklar ve uçaklar yapıldı. Şimdi biz bu devirde bir takım çukurlarda oturuyor ve buna savunma diyoruz. Daha bu gece mayınları yerleştirmeye başlayacağız. İlk ağızda hiç yoksa 300 tane serpiştirmeliyiz. Tanklara karşı olan mayınların burada gereği yok. Onlar yerine daha çok personel mayını kullanmamız gerekli. Tanklar buraya Faber'in bölüğünün yanından geçip gelemez. Karnahov yanımda kaşlarını çatmış söyleniyor. Bu heriflerin ateş sistemi çok iyi. Şu deve kamburuna bakın. Üçüncü tabur tümüyle ateş altında tutuyor. Köprünün altından ovanın üst kısmını tam önümüzü tarayabiliyorlar. Bir süre çevreyi inceliyoruz. Sonra düşüncelerini açıklıyor. Ah şu tepeyi bir alabilsek. Benzetirdik onları ama 17 kişiyle ne yapabiliriz ki? Karnahov haklı. Eğer bu tepe bizde olsaydı, 3. taburun yaşamı son derece rahat olurdu. 1. taburu da koruma altına alır, ellerindeki köprüyü de felce uğratırdık. O zaman da ne güzel ateş noktalarımız olurdu ama bunu nasıl yapabiliriz ki? 6. 20 kazma ağırlığınca altında yerinde. Gece ön hattakilerin tümünü mayın döşemeye gönderdim. İlk elde bir arabamız vardı, tüm mayınları onunla buraya taşıyabildik. Riskliydi ama yine de başardık. Yoksa elle taşımak gerekecekti ki zaman kaybı çok olurdu. Saat 10'a doğru artık elimizde 300 parça mayın vardı. Boruların yanına yığdık. Bu sırada piyonerler de geldi. Başlarında 4 savaş eriyle bir çavuş var. Hani şu bıyıklı olanı Garkuşa. Köşede oturmuş çekirdek yiyor. Zaman zaman söze karışıyor. Yorgun bir görünüşleri var. Tüm gece boyunca tünel kazıyoruz. Sabahleyin döndüğümüzde yine küreklere yapış. Ne sırtımızı ne ellerimizi duyuyoruz. Garkuşa sert, kabalaşmış nasırlarla kaplı, elini uzatıyor. Savaşçılar da çekirdek yemeyi sürdürüyor. Sessiz, ciddi, gözlerini bir noktaya dikmiş, sakin oturuyorlar. 100 kadar mayının geldiği bildirilince Garkuşa doğruldu. Üstündeki çekirdek kabuklarını silkeledi. Hadi, mehtap çıkmadan gidelim. Yolu kim gösterecek? Çalılıklara yapışırcasına ön hatta geldik. Hangi salak düşünmüş bunu? Neden 20 metre geriye daha yükseğe yerleşilmedi? Hem ateş daha kolay olur hem de irtibatı rahat sağlayabilirdik. Savaşçılar kazıp duruyor. Karanlıkta görünmüyor ama sesleri duyuluyor. Karnavov neden burayı kazıyorsun? Burası avuç içi kadar bir yer. Elimde olmadan sinirleniyorum. Başkaları da kendim de böyle yanlış bir şey yapsam, kendimi suçlu hissetsem böyle olurum. Burada fısıltıyla konuşmak gerektiğini bile unuttum. Karnavov önce yanıt vermedi, daha sonra takım komutanı Sendeneski'nin askerlerin donmalarını önlemek, ısınmalarını sağlamak için kendi inisiyatifiyle kazmaları emrini verdiğini öğrendim. Hemen askerleri daha yukarı gönderip kazıyı orada sürdürmeleri emrini verdim. Şu ana kadar kazdıkları bir işe yaramaz. Burada sadece üç er kalarak gözcü olacak. Erler inliyor, alçak sesle küfrediyor, yukarıya doğru kürek, çuval ve kaputlarını sürükleyerek emekliyorlar. Bunlar da komutan olacaklar. Bu sözler bana. Duymazlıktan geliyorum. İyi ki mehtap yok. Eğer olsaydı yarısı geri dönemezdi. Daha aşağı indim. Yamaç dik, katı, donmaya başlamış kil ayaklarımızın altında dağılıyor. Piyonerler sırtlarındaki çuvallarda 20'şer mayın taşıyor. Zaman zaman nöbetçi Alman makinelisi öylesine takırdıyor. Ama makinelinin mermileri başımızın üstünden vızıldayıp geçiyor. Birden çamur içine düştük. Anlaşılan burada dere gibi bir şey var. Çünkü çoktandır yağmur yağmadı. Ayaklarımız vıcık vıcık. Göğe bir roket yükseldi. Kendimizi yüzün koyun çamurun içine attık. Bir yandan da göz ucuyla gökyüzünü inceliyoruz. Nereden başlayalım? Omzuma dayanmış çavuşun soluğu kulağımda. Karanlıkta hiçbir şey görünmüyor. O denli yakın olmasına rağmen yüzünü bile seçemiyorum. Sadece çekirdek kokan soluğunu duyuyorum. Roket aydınlatınca sola bak. Gerginlikten sesim titriyor. Demir bir fıçı göreceksin. Oradan başlayacaksın. Sağa 50 metre kadar. Üç sıra satranç vari. Yukarıda konuştuğumuz gibi. Sözler ağzımdan zor çıkıyor. Garkuşa yanıt vermiyor. Yana doğru sürünüyor. Bunu duyuyor ama göremiyorum. Birkaç dakika sonra sıcak soluğunu yine duydum. Yoldaş Değmen, ne var? Ben biraz daha yukarıdan başlayacağım. Bakarsın su donabilir o zaman. Bir roket yeniden yükseliyor. Garkuşa üzerime yıkılırcasına yatıyor. Yüzüm çamura saplanıyor. Soluk almaya çalışıyorum. Ağzım, burnum, kulaklarım su ve çamur doluyor. Roket sönünce kafamı kaldırıp laf edebildim. Pekala. Mayın alanı için artık huzurluyum. Piyonerlerin işi zor. Karanlık çamur sadece 30 adım ötede Almanlar. Bizimkilerse yukarıda bir yerlerde. Her mayın için çukur açılması, patlatıcısı, detantörün yerleştirilmesi, çivi gibi sivri uçlu yayın denetlenmesi, boruya yerleştirip mayın gömülen yerin gizlenmesi gerekli. Bu süre içinde Almanların gelip gelmediğini dinlemek, her roket yükselişinde çamura gömülmek. Erlerin büyük bir özenle çuvallarından mayınları çıkarışlarının hışırtısını duyuyorum. Her şeyin bir saat içinde bitirilmesi gerekli. Bir de her şey daha aklımdayken mayın alanı için çizim ve rapor hazırlamalıyım. Her gece bu yazı işi var. Üstelik 3 nüsha hazırlanması gerek. Elde hazır formüllerin olmayışı zorluk yaratıyor. Her şeyi sen yapacak ve yazacaksın. Yukarıya tırmandım. 2 kez kaydım. Zifiri karanlık içinde çalılar ellerimi parçaladı. Askerler hiç konuşmadan kazıyorlar. Sadece küreklerin toprağa vuruşları duyuluyor. Çok yakınımda biri çatlak sesle küfrediyor. Hiç yoksa tabura birkaç kazma verseler. Kim görürse bunlar kürek demez. Biz yağ mı keseceğiz? Kazma, nereden bulayım? 20 kazma için neler vermezdim ki? Tüm yaşamım boyunca hiçbir şeyi bu kadar istediğimi anımsamıyorum. Morawowski istasyonunda ne kadar çok vardı, yığınlar halinde yerlerde yatıyorlardı. Kimse onların yüzüne bile bakmıyordu. Şimdi ise bence hepsi ağırlayınca altın değerinde. Bu koşullarda tam anlamıyla mevzilerimizi hazırlayamayacağız. Gece yarısından sonra mehtap çıktı. Ay Volga'nın üzerinde yükseldi, ışığı suya yansıdı. Yarım saat sonra orada çalışılması olanaksız olacak. 100 mayını yerleştirecek sadece 4 kişi var. Mehtap hızla yükseliyor, sarı rengi bir daha açılıyor, daha beyazlaşıyor. Bana göre ayın yükselme hızı her günkünden daha fazla. Sanki inat olsun diye Almanların bulunduğu yer daha gölgeli, bizim taraf ise daha aydınlık. Gitgide daha da aydınlanıyor. Birisi beni arıyor, genç, çocuk sesli biri. Karavuğun irtibat eri. Yoldaş, kumandan, teğmeni görmediniz mi? Kimi? Ha, şu dürbünle gezeni mi? Derinden gelen bir ses soruyor, siperde olacak. Yok be, dürbünlü olan değil, mavi kepli istikam teğmeni mi? Tabur komutanı olanı. Ha, mavi kepli olan, öyle söylesene. Hepsini, yani tüm teğmenleri akılda tutamazsın ya. Senin aradığın hangisi? Ne bileyim be, iyi bir ses. Tanrım, ne bilirim ben, kim ki? Hiç görmedim onu. Üf, amma da salak şey. Belki de Fesenko görmüştür. Hey Fesenko, Fesenko. Konuşmaların geldiği yöne doğru gittim. Fesenko başka bir siperden yanıtlıyor. Komutan demin buradaydı. Siper böyle kazılmaz diye bastı küfürü gitti ama nereye gittiği şeytan bilir. Kim arıyor beni? Yoldaş Değmen, siz misiniz? Ufak tefek, çelimsiz biri önümde hazır olda duruyor. Benim, böyle dimdik durma, yere yat. Ne var? Sizin komuta yerinden haber verdiler. Hemen oraya gitmenizi istiyorlar. Aranıyor musunuz? Kim? Bilmiyorum, bir albaymış. Ne albayı? Nereden düştü buraya? Hiçbir şey anlamadım. Hemen 3 dakikaya kadar burada olsun dediler. Karnavuva'nın mahzenine varmadan Valea ile çarpıştım. Soluk soluğa, albay bekliyor sizi dedi. Tümen komutanımı ne? Madalyası var. Sonra ekliyor. Yanında birisi daha var, genç biri. Teğmen Harlamov diye biri. Orada bir şeyler dönüyor. Albay durmadan küfrediyor. Hep bu Harlamov nereden çıktı başıma? Karargah amiri olacak, yeri mutfak olmalı. Karargah değil. Birdenbire Almanlar ateşe başladılar. 15 dakikadan fazla burnumuzu çamurdan çıkarmadan yatıyoruz. 12. ayrımın sonu, sayfa 176.